Ayrım 21. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 312. Allah vere de dönenler kalanlardan az olsa diye konuştu Akça. Yeni toprakların yolunu aşiret çokluğuyla tutsak yüreğim onca yanmayacak. Sayıkla diye patladı Hıdır. Sen hala aşiretin çoğunun kalmasını sayıkla. Yazıya bakmakta değil misin bire Akça? Gözlerine kara perdeler mi indi hay? Çergelerin hepsi sökülmekte. Sen hala durduğun yerde azı gitse çoğu kalsa diye laflamadasın. Aşiret toptan gidiyor yahu. Bütün elden gidiyor aşiret. Şimdi dur denmeyecekse, sonra dense ne, denmese ne. Sakın parlak sözler etmeye kalkma Akça kardeşim. Sen de Yahşi hocam, varın söyleyecek bir sözünüz varsa şu göçerlere deyin, belki birinden birini caydırabilirsiniz de 3-5 kişiyle yurt tutma yoluna düşmekten kurtuluruz. Bak, bunu çok iyi akıl ettin, dedi Yahşi hoca. Durmayın canlar, vakit durulacak vakit değildir. Yallah, çadırların arasına girelim. Yaradana sığınıp söz anlayacak gibi olanlara anlatmaya çalışalım. Böyle zamanda %1'inin dahi yanlışlıktan kurtulması kârdır. Yürüyün. Her tarafı koyu bir suskunluk sarmıştı. Gürültü olması lazım gelirken ses soluk çıkmıyordu. Çadır direkleri ıhlamasız, ohlamasız sökülüyor, hayvanlar heyheysiz toplanıyordu. Koca çoban köpekleri bile havlamayı unutmuştu sanki. İnsana tedirginlik veren yapışkan bir sessizlik vardı. Yahşi Hoca bu sessizliği bir süre dinledikten sonra "Herkesler bezgin," diye düşündü. Kalan da bezgin, dönen de. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Besbelli kalan niye kaldığını, giden niçin gittiğini bilmiyor. Hay koca Kayıhan boyu, hay. Sen böyle mi olmalıydın? Hani ya birlik beraberlik içinde yürüyüp kendi topraklarımızda devletimizi kuracaktık? Hani ya Gündüz Bey'im, bu düşünceyi beynime kazıyan Gündüz Bey'im nerelerdesin? Yahşi Hoca, Gazi Ana'nın titrek sesi düşüncelerini biçince ona döndü. Burada mıydın Gazi Ana? Elbet buradayım, gider miyim belledin. Gazi Ana'nın önceleri kısık ve titrek çıkan sesi gittikçe gürleşiyor, sertleşiyor ve her kelime sessizliğin ortasına kılıç gibi giriyordu. Lakin şu oğlana laf anlatamamaktayım Yahşi Hoca. Bir de sen konuşsan ha? İlle de gidici, durucu değil. Benim Ertuğrul'la kavgam var, yanında kalamam diyici. Oysa Ertuğrul kin tutmaz. Oğlumun kavga dediği de güleşmiş zaten. Yıllar öncesinin güleşine kin mi tutulur? Allah'ını seversen bir çift laf et de sen söyle. Yahşi Hoca'nın içi tutuştu. Ne yaman bir bölünmeydi bu. Anayı oğlundan koparıyordu. Ne acı ayrılıştı böyle. Her adım atışta kendi cesedini çiğneme duygusuyla çadıra girdi. Gül açtığı gördü önce. Kapının hemen kıyısındaki köşeye çömelmiş, ağlıyordu. Ağlama diyebildi sadece. Bunu söylerken de iradesi dışında gözlerinde sicimlenen yaşlara kızdı. Acele bir el hareketiyle gözlerini silip buğulanan bakışlarını temizledi. Lokman birkaç parça eşyayı denklemekle meşguldü. "Gitme," dedi, elini arkasından omzuna koyarak. "Ananı kadın haline koyup gitmek erliğe sığmaz, vazgeç." Lokman kas katı durdu. Sırtı hala Yahşi Hoca'ya dönük olduğu için yüzünün aldığı ifadeyi seçemiyordu. Neden sonra yüzünü gördüğünde bir kararsızlık okudu. "Anan," diye tekrarladı, "kadın haline," dedi. Doğru düzgün birkaç söz edemedi. Hıçkırmamak, hıçkırıp oracıkta kepaze olmamak için sustu. "Nasıl gitmem bre Yahşi hocam?" diye konuştu Lokman. "Ertuğrul bey olduk da bizi yaşatır mı? Kavgamız var biliyorsun. Sırtımızı yere getiremediği için hınçlıdır. Bey olduk da intikam yemini içip üstümüze gelirse, bir de bizi arkadan vurdurmaya kalkarsa Yahşi hocam?" Yahşi hoca bitkindi, konuşamıyordu. İçinden geçenlerin binde birini dahi söyleyemiyordu. Bereket versin, ondan evvel Gazi Ana davrandı. "Höst bakalım," diye çıkıştı oğluna. "Bey kısmı, hele de Ertuğrul'um gibisi kin tutmaz. Hele hele insanı kaleşçesine vurdurmaz. Höst, ne belledin sen Ertuğrul'umu ha? Ne belledin sen?" "Kalleş mi? Enişten o senin, enişten. Bacının şuracıkta sana gözyaşı döken Gülaçlı bacının kocası ve hepimizin beyi. Yüreğinde yenişememişliğin izi kalmışsa bunu er meydanında yeke yek halleder. Söylesene bre Yahşi, dilini mi tuttun nedir? Konuş diye çağırdık sözüm ona. Yahşi hoca söz dağarcığını tüketmiş, kendini bomboş hissediyordu. Beyni enkaz yığınıydı. Hiç böyle olmamıştı şimdiye kadar. Konuş denmeden bülbül gibi şakırdı. Bin hakikati bir çırpıya sığıştırır, lafa laf açtırıp lafını misallendirecek delil üstüne delil çıkıştırırdı. Devri saadetten, sahabi hayatından, evliya menkıbelerinden, erenlerin hikmetlerinden konuştukça akan sular akmaz olurdu. Şimdi ise iki çift sözü bir araya getirememenin acziyle kıvrım kıvrımdı. Çaresizlik içinde boynunu büktü. Ne desem bilmem ki diye inledi adeta. Ertuğrul'un kalleş olmadığını söyle. Giderse analık hakkımı helal etmeyeceğimi söyle. İhtilafın böylesinden rahmet ummanın zahmet getireceğini söyle. Hoca ben değilim, sensin. Söyle işte. Yahşi hoca hiçbirini söyleyemedi. Üstelik Gazi Ana'nın çaresiz isyanıyla büsbütün fokurdayan sabır kazanı taştı. Gövdesini tutamayacağından, tutamayıp boylu boyunca devrileceğinden korktuğu için çömeldi. Başını ellerinin arasına alıp bir sarsıldı, bir hıçkırdı, bir daha hıçkırdı ve ardından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Lokman kala kaldı. Gülaş da ağlamasını unutup Yahşi Hoca'nın hıçkırıklarına şaştı. Gazi Ana kendini dışarı attı. Çığlık çığlığa, "Parçalana sıcalar, yüreğimi bin parça ettiler!" diye bağırmaya başladı. Her parçası gülle olur da başlarına düşer inşallah, başlarına. Yahşi Hoca konuşmuş olsaydı, envai çeşit diller dökmüş olsaydı, Lokman'ın üzerinde gözyaşları kadar etkili olamayacaktı. Lokman bir zaman şaşkın, kas katı dikildikten sonra eşya dengini köşeye savurdu. Yahşi Hoca'nın önünde diz çöküp ellerini yakaladı. Bir öptü, iki öptü, üç öptü. Kalktı sonra kız kardeşini kucakladı. Çıktı çadırdan annesine sarıldı. Ağlaya ağlaya, "Kalıyorum anam," dedi. "Benim Gazi anacığım, kalıyorum. Ve Ertuğrul'a hizmet edeceğime yemin ediyorum." Yahşi Hoca daha fazlasını duymamak için sessizce oradan ayrıldı. Çadırların arasına daldı. Alelacele gözlerini silip bakışlarına haşin bir ifade vermeye çalıştı. Cübbesini dalgalandırıp poturunu savuraraktan meydana yürüdü. Dolanıp duran bir katırı yakaladığı gibi üstüne atladı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. "Kayıhanlı hey, beri bakın hey." Herkes çok meşguldü. Çadırlar sökülüyor, denkler bağlanıyor, hayvanlar yükleniyordu. Göç öncesinin karmaşası bir başka çeşit buruklukla tekmil aşirete çöreklenmişti. Çadırlarını sökmeyenler ya bir kıyıya çömelmiş ağlıyor ya da gözden uzak bir yere sinmiş olanları görmezden geliyordu. Dönmeye kalkışanlarla ağız dalaşına tutuşanlar da vardı. Ama Yahşi Hoca'nın gür sesine aldırmazlık edemediler. Ne varmış ki dercesine dikildiler ondan tarafa. Yahşi Hoca'nın katır üstünde duruşu bir tuhaftı. Katır eğersiz olduğundan bacaklarını iyice karnına sarmış, bir eliyle de yelesini sıkı sıkıya tutmuştu. "Beri bakın hey!" diye tekrarladı. "Nereye gitmektesiniz? Biz Kayıhanlılar sırf Mongol belasını savuşturmak için göçe kalkmadık. Cennet mekan Gündüz Bey'imin ağzından deyivereyim ki biz devlet olmaya geldik. Devlet olmalıyız. Urum ilinde yurt tutmalıyız." sözünü Gündüz Bey'imizden duyanınız yok mudur? Deyin bana, deyin ki göçten murat sırf can korkusu muydu? Eğer öyleydiyse vay Kayı yiğitlerinin erkekliğine ki öyle erkeklere potur değil karı fistanı yaraşır. Aha cübbemi çıkarıyorum. Aha sarığımı da çıkardım. Cübbesiyle sarığını en yakınındaki delikanlılardan birine uzattı. Bunu yaparken ürkek katır silkelenmişti. Az daha Yahşi Hoca'yı sırtından fırlatıyordu. Çabucak katırın yelesine yapıştı. Durumunu gülünç bulup kıkırdamaya yeltenenleri bakışlarıyla haşladıktan sonra "Düşmeyiz Allah'ın izniyle," dedi. "Kayıhan yiğidi silkelenir, dalgalanır ama düşmez. Düşseydik şimdiye çoktan düşmüştük. Göç tutalı kaç kere yağı basmadı mı? Aktavmış, Çavdarmış, Katalonmuş, Ermeniymiş, Mongolmuş, vız gelmedi mi? Aha, cübbesiz ve dahi sarıksızım. İmdi bu halimle karşınızda bir hoca olarak değil, sade bir kayıhanlı olarak bulunuyorum. Yemin olsun ki bir can için göç meşakkatine katlanmadım. Gündüz beyimle devlet aramaya çıkmışım ben. Biz devlet aramaya çıkmışız. Beyimiz öldü diye inancını tökezletmek kitapta yazılı mı? Devlet olmadan nereye dönmektesiniz? Mongol'a yem olmaya dönülür mü? Tavun olan beldeye gidilmez buyurulmuştur. Mongol tavununun kasıp kavurduğu illere dönmenin yokluğa koşmak olduğunu anlamıyor musunuz? İleri gidelim. Yeni topraklara, yeni ümitlere, has niyetlere yürüyelim. Bilin ki dönüşte zillet, ileride izzet var. Vaktiyle obamıza gelen Allah dostlarından biri, adı Alp Sufi'dir, Gündüz Bey'ime bunu söylemişti. Ve Gündüz Bey'im ömrü boyunca Kayıhanlı'yı yerleştirip devlet yapabileceği toprakların peşinde koşmuştur. Gelişte murat, keyif çatmak değil, kör boğazı doyurmak hiç değildir. Nedir derseniz, ebediyeti aramadır. Ebediyetin adı da devlettir. Hiçbirinizde dini İslam gayreti kalmadı mı? Bu gelişin dönüşü olmadığını vaktinde düşünmediniz mi hiç? Dımışık çıksın da ortaya versin cevabını. Dımışık Hoca gençlerin ardında saklanma telaşındaydı. Bu aşiret bütün yaptıklarını bir bilse tutup Fırat suyuna fırlatır ya da ağaçların birinde sallandırıverirdi. Ama ona dımışık denmişti. Karda yürür izini belli etmezdi. Yine de şu Yahşi Hoca kurnazı ne yapıp ederek bazı oyunlarını keşfetmiş ama bereket versin üstüne düşmemişti. Bölünme telaşında bildiklerini de unutmuştu belki. Unutmuş muydu sahi? Unutsa katırın üstüne çıkıp kendisine sual açıp alem içinde rezil etmeye kalkışır mıydı? Hoş elinden fazla bir şey de gelmezdi ya, iş işten geçmişti. Yahşi Hoca son bir deneme yapıyordu, hepsi bu. Kışkırtıp düşmanını üzerine çekecek, iyice bir sinirlendirip o sinir kertesinde kendinden geçirecek de aklı sıra ileri geri konuşturacaktı. Bu oyuna gelir miydi? Gelmeyecekti elbette. Toy oğlanlar gibi heyecanlanıp ortaya çıkmayacaktı. Yahşi Hoca kaybettiğini iyice anlayacaktı sonunda. Ertuğrul da kaybettiğini anlayacaktı. Şimdiye kadar çoktan anlamalıydılar. Ama gözleri karardığından etraflarını göremiyorlardı. Kaç kişi kalmıştı ki Ertuğrul'un etrafında? Yahşi Hoca'yı hocadan saymazsak geriye Kumral Hoca kalır. Sonrası birkaç çapulcu, birkaç da bıyıksız çocukla kadın. İyi ki Yahşi Hoca'nın yerine Kumral Hoca katıra binip seslenmiyor. İyi ki, yoksa sözleriyle birçoğunu caydırabilirdi. Tarihten misaller sıralar, peygamber kıssaları döker, alimallah geri dönüşü küfür deryasına batışla öyle bir karıştırırdı ki itiraza mecal bulabilen biri gelsin. Kumral Hoca gibi rakiplerin en iyi tarafı kavgadan kaçmaları ve sorulmadıkça ağız açmamalarıdır. Bu da benim gibi dımışık hocaların işini kolaylaştırıyor. Dımışık Hoca bir çırpıda bunları düşününce geri durmaktan vazgeçti. Ortalıkta Kumral Hoca'nın görünmeyişi cesaretini bilemişti. Gençleri yara yara öne çıktı. Ne avaz etme desin bakalım? Yahşi Hoca hışımla ona döndü. Bu ihtilafın anahtarı sendedir Dımışık. Bilsen bilsen sen bilirsin. Anlat ki cümle alem öğrensin. Dımışık Hoca yayvan yayvan güldü. Benimle konuşacaksan sarıklı ve dahi cübbeli çıkmalısın karşıma. Bu halinle Mongol cavlakilerine dönmüşsün. Ben cavlaki kısmıyla konuşmam. Çünkü cavlaki kısmı ümmetimin ihtilafında rahmet var hadisi şerifini idrak etmeye ehil değildir. Ya birleşiniz, ittifak ediniz, bölünmeyiniz mealindeki hadisi şeriflerin hükmünü ne yapalım? Orada zikredilen ihtilaf bizim şu an içinde bulunduğumuz ihtilaf değildir. Herhangi bir dini meselede ihtilafımız olsaydı amenna, hadis hükmünce amel olunurdu. Bu sizin yaptığınız ümmeti bölmektir, parçalamaktır, lokma lokma doğramaktır. Hadisi şerifteki bölünmeyiniz emrine itaatsizlik sayılır. Dımışık Hoca apıştı. kulaktan dolma bilgisi burada tıkanmış, laf ebeliği tökezlemişti. Ortalığın bütün bütün sessizleşmesini de hayra yormadı. Durumu kurtarma gayretiyle bir çıkış daha yaptı. Yapacak onca iş varken lafazanlıkla vakit geçiremem. Yahşi Hoca patladak patladı. Ey ümmeti Muhammed, buyurun işte. Peygamber buyruğuna lafazanlık diyen heriflere uymuşsunuz. Bunlara uyup arkalarından giden bunlar gibi olur. Bırakınız, Dımışık Hoca çok istiyorsa kendisi dönsün. Yanına Urhan'la çömezlerini bile alıp istediği yere gitsin. Böylece fitne ve fesattan kurtulmuş oluruz. İşler sarpa sarıyor, durum Dımışık Hoca'nın aleyhine dönüyordu. Artık tartışmadan da kaçamazdı. Parmağıyla Yahşi Hoca'yı işaret ederek bağırmaya başladı. Bunda yalanın bini bir paraya ümmet. Mübarek sözleri bile kendince evirip çevirip dilediği hükme getiriyor. İnanmayın, onun yaşı kadar benim hocalığım var. Diyelim ki ben yanlışım, Urhan kardeş yanlıştır. Peki Ak Hoca da mı yanlış? Musa İmam da mı yanlış? Derviş Hasan da mı yanlış? Ulaş Hoca da mı yanlış? Şeyh Ekber'in Herat'taki dergahına yüz sürmüş Molla Huzuri de mi yanlış? Kalabalık etraflarını almış, insan çemberinin ortasında kalmışlardı. Herkes merakla bu tartışmanın sonucunu bekliyordu. Dımışık Hoca doğrudan Yahşi Hoca'ya döndü, vaziyeti kurtardığını düşündüğü için kasım kasım gülüyordu. Hadi bakalım Yahşi Hoca, inadından vazgeçip ulemanın gittiği yola sen de düş, kandırdığın birkaç cahilin kanına girip boyunca günaha batmaktan kurtul. Birkaç kişi kahkahayla güldü. Bundan cesaret bulan Dımışık Hoca bu defa tekrar kalabalığa döndü. Sungur Tekin Bey'imizin canına boşuna kastedilmedi ihvanlar. Bu oyunda Ertuğrul'u beyliğe oturtma hesabı vardı. Hesap tutmayınca başka fesat çıkarıldı. Kim çıkardı derseniz illa budur diyemem. Ama bakın çevrenize. Kimler sizi atalarınızın yurduna dönmekten caydırmaya çalışıyorsa onlardır. Cevap beklemeden kalabalığı yarıp yürüdü. Bir sürü hoca ismi sayması ile hala sırrı çözülememiş olayı hatırlanması kalabalığı oldukça etkilemişti. Yahşi Hoca'nın konuşması ile meydana gelen tereddüt dalgası söndü. Kalabalık Dımışık Hoca'nın gittiği tarafa aktı. Meydanda çıplak katır üstüne binmiş Yahşi Hoca ile birkaç kişi kaldı sadece. Yahşi Hoca'nın gözleri feryat ediyor fakat konuşmaya başladığında sesi çok sakin çıkıyordu. Olsun canlar, olsun bakalım. Kalabalıkla yanlışa gitmektense azınlıkla doğruya gitmek evladır. Elimizden geleni yaptık. Kaderin hükmünü unutmayalım ve dahi dünyanın bir imtihan yeri olduğunu akıldan uzak tutmayalım. Allah yardımcımız olsun. Katırdan inip cübbesiyle sarığını giydi. Yalpalı adımlarla yürürken bileğinde bir el hissetti. Baktı, vay ki vay, Aktimur değil mi? Şu çocukluğunda boyundan büyük laflar eden Aktimur, şu ele avuca sığmaz yaramaz. Büyümüş de koca adam olmuş sanki. Dertlenme hocam, buyurdunuz ya, kalabalıkla yanlışa gitmektense azlıkla doğruya gitmek evladır. Esahtan öyledir. Aferin dedik miydi? Demesen de olur hocam. Aferinlik yaşı arkada bıraktım kamdolsun. Vay ki nasıl vay. Biz gençler derken öyle bir kabarma kabardı ki Yahşi Hoca yığınla endişenin altında gülümsemekten kendini alamadı. Evet dedi gülümseyerek, siz gençler. Biz gençler hocam kalmaya kararlıyız. Ertuğrul Bey'imiz nerede? Biz orada. Yeni Bey adlı arkadaşımı bilir misin? Anasıyla babası gitmede ama o kalıyor. Analı babalı köle olmaktansa anasız babasız efendi olurum diyor. Ona da yüz aferin. Turgut Alp arkadaşım da bu sözü duymayla külahı yere çalıp ben dahi öyle olurum diye and içti. Neyse lafa daldım da esas diyeceğimi unuttum. Kumral hocam çergisinde bekler seni, söyleşelim demekte. Yahşi hoca bir başka türlü hayretle delikanlılaşan çocuğa baktı. Kaç yaşındasın sen diye sordu. Her bakışında bir çocuk görüyor fakat bakmadan onu dinlerken yetişkin bir adamla konuştuğunu sanıyordu. Bilmem ki hocam, ahlata ilk konduğumuzda dünyaya gelmişim. Sevabına bir hesap ediver de sorana şıp diye söyleyivereyim. Yahşi Hoca zihninde kısa bir hesap yaptı. Kaya oymağı Ahlat'ta 9 yıl kadar kalmıştı. Ahlat'tan kalkıldığında bu tarafa şöyle böyle bir seneyi geçiyordu. Bu hesaba göre şu boyundan büyük laflar eden bacaksız pek pek 10 yaşındaydı. "Sakın bir yanlışlık olmasın," dedi hayretini belli eden bir sesle. "Hesabıma göre 10 yaşındasın." Çocuk zeka fışkıran gözlerini kıstı, gülümsedi. "Oo Yahşi hocam, desene ihtiyarladık." Kumral Hoca'nın çadırına geldiklerinde ayrıldılar. Yahşi Hoca besmele çekip içeri girdi. Çadırın içi loştu. Gözleri loşluğa alışınca köşedeki pöstekinin üzerine bağdaş kurmuş Kumral Hoca'yı fark etti. Elini göğsüne atıp selam verdi. Kumral Hoca önündeki rahleyi kenara çekti. Yanında Yahşi Hoca'ya yer açtı. Oturmasını bekledikten sonra "Yahşi Hocam," dedi. "Senin gibi büyük bir ahiyi ayağımıza çağırmış gibi olduk. Kusura bakma. Konuşabileceğimiz başka kuytu bulamadım. Her taraf karman çorman." "Büyük ahilik neye yarar?" diye sözünü kesti Yahşi Hoca. "Bizi dinlemeye yanaşan yok. İnsanlar bir şeye inanmaya görsün Yahşi Hoca, vazgeçirmek ne mümkün. İnandıkları şeyin doğruluğunu kendilerine ispat için bin dereden su getirmeyle öyle bir uğraşma uğraşırlar ki söylenecek her doğru tuzla buz olur, kulağa girmez. Aslında çok iyi konuştun. Lakin dedim ya, dönmeye kararlı olanlar kendilerine kendilerince bir sürü mazeret uydurdular. Bir aralık seni dinleyip vazgeçmelerinden bile korktum. Korktun mu? Ben zaten vazgeçirmeye çalışıyordum. Doğrusu yardım etmeni çok bekledim. Bilirsin böyle şeylere gelemem. Bazıları konuşmayı öğrenir, ben dinlemeyi öğrendim. Niye vazgeçmelerinden korktum dersen, gönülsüz gelişten hayır çıkmaz Yahşi Hocam. Yüreklerinde daima bir pürüz kalır. Bu pürüz en küçük bir aksaklıkta ortaya çıkıp büyür. Büyüye büyüye fesada akar. Şimdi çıkan ikilikten bin beterleri keser yolumuzu. Zararı yok, az olalım ama aynı inançları paylaşalım. Yolumuzun doğruluğuna yürekten inanalım. Sadece kendi kendimize karar verelim. O zaman karşımıza çıkacak zorluklardan yılmayız. Kaderimizin çizdiği yolda cesaretle yürürüz o zaman. Bugün bazıları sözlerinin etkisiyle dönmekten vazgeçip bizimle gelmeye kalksalar, yarın seni suçlamaya, bütün aksaklıklardan, tersliklerden seni sorumlu tutmaya başlayacaklardır. Zaman heyecan buğusuna kapılıp anlık duygularla hareket edecek zaman değildir. Zaman akılla duyguyu birleştirip kalple beynin ortak sesini dinleyecek zamandır. Bize gönül hoşluğuyla gelecekler lazım. İğreti heyecanlar üstüne devlet kurulamaz. Yahşi Hoca hiç itiraz etmedi. Kumral Hoca'ya hak veriyordu. Ama bir hayli azlığız biliyor musun dedi. Galiba 400 küsur çadır kalıyor. Ben daha da azına razıyım. Yeter ki Ertuğrul'la kalanlar bir devlet olmaya doğru yürümenin zorluklarına peşinen hazır olsunlar. Devlet olacağımıza inanıyorsun ha? Sen inanmıyor musun? Bir zaman susup düşündükten sonra şeksiz inanırdım diye cevap verdi. Lakin şimdi neye inanacağımı şaşırmış haldeyim. 400 çadırla devlet mi olunur? Olunur dedi Kumral Hoca inançla. Hem de öyle bir olunur ki şaşar kalırsın. İnanan 400 insanın önünü alacak beşeri bir kuvvet yoktur Yahşi Hocam. Bunu böyle belli. Hira Dağı'nda açılan iman sancağını düşünsene bir. Resulullah Efendimiz başlangıçta yapayalnız değil miydi? Ama o bir peygamberdi, hem de en sonuncusu ve en büyüğü. Amenna ve saddakna, biz de ümmetiz. Onun gittiği yolda yürürsek gitmez, devlet oluruz. Hiç şüphe etme, tereddütlerini içinden at. Eskisinden daha kuvvetli bir inançla doldur içini. Bil ki biz devlet olacağız. Ve bir gün biz ölmüş de olsak, mutlaka bir gün Konstantiniyye'yi fethedeceğiz. İnşallah dilinde uğur ola. Yahşi Hoca çadırdan çıktığında gülüyordu. Çadıra girerken gırtlağına basan demir ökçeden eser kalmamıştı. Beynindeki kara basan çözülmüştü. Kendini yeni doğmuş kadar hafif ve özgür hissediyordu. Çocuklaştı. Başladı kendi kendine tekerleme mırıldanmaya. Kayıhan, kayıhan. Yolunu bulsa, yürüse, yürüse, ilini bulsa. Bakışlarını uzaktaki mor dağların ardına aşırdı. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf'un kokusunu alması gibi Yahşi Hoca vatanının kokusunu alıyordu. Derinden soluklanırken bir daha gülümsedi. "Vatanım," dedi. Bir hafta sonra Kayıhan aşiretinin Ertuğrul Bey'e bağlı kolu Erzen'e, Erzurum'a doğru yürüyüşe geçti. Bir hayli küçülmüş, topu topu 440 çadır kalmıştı. İnsanlar üzgün, insanlar kırgın, insanlar kızgındı. Herkesin suratı asıktı. Göç sırasında yapılan şenliklerden eser kalmamıştı. Ağızlara kilit vurulmuş gibi derin bir suskunluk vardı. Bölünmüş ailelere mensup kişilerin yürekleri daha bir dağlıydı. Gözlerinde yaşlar parıldıyor, en küçük şeye kızıyorlardı. Ertuğrul tetikte gidiyordu. Az önce Gazi Ana'yı çağırmış, kadınların kanlılardan fazla ayrılmamalarını tembihlemişti. "Her zaman bir saldırıya uğrayabiliriz Gazi Anam. İlk hücumda kangıları kendinize siperleyip ok yağdırmaya hazır yürüyün." Gazi Ana hiçbir şey sormadan sadece baş salladı. Bir şeyler olacağını o da biliyordu. Bunu bilip de ne zaman olacağını bilmemek kızdırıyordu onu. Kadınlara bağıran sesinde bu kızgınlığın közü vardı. "Kangıların yanından ayrılanı kırbaçlarım. Herkes okunu ve yayını hazır tutmalı. Gevşek davrananın vay haline. Devlete giden yol can deryasından geçer." Kimse de çıt yoktu. Güneş Kayıhan boyunun Ertuğrul Bey ile birlikte batıya yürüyordu. Batıya. 21. ayrımın sonu, sayfa 326.